Ayrım 22.
Butler gayet ağırbaşlı hareket ederek, "Anlıyorum," dedi. Melanie'ye döndükten sonra sevimli ve üzgün gözlerinin en derin noktasını görmek istercesine baktı. Birden yüzündeki ifade değişti. İradesi dışında tasalı yüzünde saygı izleri belirdi. "Öyle sanıyorum ki, siz çok sabırlı bir kadınsınız, Mrs. Wilkes." Scarlett nefret içerisinde, "Benim hakkımda ise bir şey söylemiyor," diye düşündü. Melanie bu sözlerin neden olduğu şaşkınlık sonrası gülümsedi. "Rica ederim Yüzbaşı Butler, yönetim kurulunun bizden de yardım istemesi pek doğal değil mi? Bir yastık yüzümü, şu çok güzeldir, üzerinde de bayrak var." Melanie tezgahının önünde duran üç erkeğe döndü. Bir an Yüzbaşı Butler'ın nazik davranışlarını düşündü. Tezgahın altına konan tükürük okkasıyla etekliğinin arasında bir temizlik bezinin olmasını istedi. Çünkü erkekler tükürük okkasına iyi nişan almakta silahları kadar başarılı olamıyorlardı. Tekrar yeni müşteriler geldi. Melanie bu defa Yüzbaşı Butler'ı, Scarlett'i ve tükürük okkasını da unutmuştu. Scarlett ise yuvarlak sandalyeye oturmuş, yelpazelenip duruyordu. Başını kaldırmaya cesareti yoktu. O Yüzbaşı Butler'ın bir daha inmemek üzere geminin güvertesine dönmesini çok istiyordu. "Eşiniz öleli çok oluyor mu?" "Aşağı yukarı bir yıl kadar." "Uzun zamandan beri mi evliydiniz?" "Çok soru sorduğum için beni bağışlayınız. Çünkü uzun süredir burada bulunamadım." Scarlett biraz sinirlenerek cevap verdi. "İki aydır." Yüzbaşı tavrını hiç değiştirmeden, "Doğrusu büyük bir facia," dedi. Scarlett ise öfkesinden çıldırmıştı. Kendi kendine şöyle dedi. "Mendebur herif, defolup gitse... Herhangi bir adamla karşı karşıya olsaydım başa çıkmasını bilirdim. Hatta tepeden bakarak beni rahat bırakmasını emrederdim. Ama bu adamla baş edemem. Çünkü eşliğiyle olan serüvenimizi ve Charles'ı sevmediğimi biliyor. Ne yazık ki elim kolum bağlı bu adam karşısında." Butler'a cevap vermemek için yelpazesiyle oyalandı. "Topluluk içine çıkışınız ilk kez oluyor galiba." Scarlett topluluğa ilk çıkışını açıklamaya çalıştı. "Sanırım biraz garibinize gidiyor ama ne yapalım ki? McClure kardeşler uzakça bir yere gittikleri için Melanie ile ben bu tezgahla ilgilenmek zorunda kaldık. Doğrusu dava uğrunda bu yaptığınız pek büyük bir özveri olsa gerek. Şu sözlere bak hele. Mrs. Elsing de aynı şeyi söylemişti. Yalnız arada şive farkı vardı." Scarlett kaba bir dille cevap vermek istediyse de kendisini frenlemeyi başardı. Burada bulunmasının nedeni dava için değil, evde canı sıkıldığı içindi. Yüzbaşı dalgın bir tavırla konuştu. "Ben öyle sanıyorum ki, yas elbisesi giymek, bu siyah bez parçasıyla kadınlara ölene kadar hayatı zehir etmek ve onları hakları olan her eğlenceden yoksun bırakmak, Hint satisinden daha berbatça bir adettir." Scarlett, "Satır mı?" diye sordu. Butler gülmeye başladı. Scarlett de cahilliğinden utanarak kıpkırmızı oldu. O bilmediği sözcükleri kullananlardan nefret ederdi. "Hindistan'da bir erkek ölünce onu toprağa gömmezler, yakarlar. Kadın da kocasının yakıldığı yerde yakılmayı ister ve cayır cayır yanar." "Ne korkunç şey, neden böyle yaparlar? Polis olaya müdahale etmez mi?" "Hayır, kocasıyla birlikte yakılmak istemeyen kadın toplumdan çıkarılır. Bütün kadınlar ona hakaret ederler. Tıpkı şu karşıda duran saygıdeğer kişilerin sizin bu akşam kırmızı bir elbise giyip dans edişinizi görünce bağırışmaya, dedikodu yapmaya başlayacakları gibi." "Bana kalırsa Sati bizim güney adetlerimizden çok daha insancıl. Hintliler hiç olmazsa dul kadınları diri diri gömmüyorlar, yakıyorlar." "Benim diri diri gömüldüğümü nasıl iddia edebilirsiniz?" "Demek kadınlar bağlandıkları zincirlere dört elle sarılsınlar, öyle mi? Bu Hint adetini barbarca buldunuz galiba. Peki, eğer konfederasyon sizi davet etmeseydi, bu akşam buraya yalnız başınıza gelebilir miydiniz?" Bu biçim tartışmalar Scarlett'i daima şaşırtırdı. Konuşmalardan sıkılıyor ama doğru olmadıklarını da inkar edemiyordu. Fakat bu kez ne yapıp yapıp Butler'ın çanına ot tıkamalıydı. "Doğal olarak gelmezdim. Belki biraz, nasıl söyleyeyim, saygısızlık olurdu. Sanırlardı ki Charles'ı sevmi..." Butler, Scarlett'in ağzından çıkan her sözcüğe dikkat ediyordu. Büyük bir zevk duyduğu gözlerinin parlamasından belli oluyordu. Bu durum karşısında Scarlett konuşmasını kesti. Butler'ın Charles'ı sevmediğini ve hakkında iyi duygular söylemesine engel olacağını biliyordu. Meğer yüksek tabakadan olmayan bir adamla konuşmak ne kadar zormuş. Oysa bir sosyete adamı, bir hanımın yalan söylediğini bilse bile ona inanmış gibi görünmek zorundadır. Bu güneye özgü bir ruhsal durumdu. Bir sosyete adamı adetlere uyar, gereken sözleri söyler, zorlukları önlerdi. Ama bu adamın ahlak kurallarıyla hiç ilgisi yoktu. Ayrıca hiç kimsenin söyleyemeyeceği şeyleri çekinmeden ve açıkça söylemekten de zevk duyuyordu. Ağzınızdan çıkacak sözcüğü bekliyorum. Scarlett öfkeyle, siz iğrenç bir adamsınız dedi ve hemen başını eğdi. Butler tezgahın üstünden uzanıp Scarlett'in kulağına kadar sokularak hain rolü oynayan tiyatro sanatçılarıyla alay eder gibi mırıldandı. Merak etmeyin hanımefendi, suçunuzun sırrını gizlemesini bilen bir adamım. Scarlett daha da sinirlendi. Aman tanrım, nasıl oluyor da böyle konuşuyorsunuz? Biraz sakin olmanızı istemiştim. Ne söylememi istiyorsunuz? Scarlett istemeyerek onunla göz göze geldi. Butler'ın gözlerinde tıpkı küçük çocukların gözlerinde olduğu gibi parıltılı izler gördü. Birden kahkahayla gülmeye başladı. Bu sorun o kadar önemsizdi ki incir çekirdeğini bile dolduramazdı. Şimdi Butler da gülüyordu. Hatta öyle gülüyorlardı ki salondaki kadınlar dönüp onlara baktılar. O ne? Dul Hamilton bir yabancıyla fıkır diyordu. Hemen birbirlerine sokuldular ve dedikodu yapmaya başladılar. Bir trompet sesi ve ardından bağırışmalar duyuldu. Doktor Mate, susun diye uyarıda bulundu. Sonra orkestranın bulunduğu yere çıktı. Kollarını kaldırarak herkesi sessiz olmaya çağırdı ve konuşmaya başladı. Yorulmak nedir bilmeyen, özverili çalışmalarıyla ve yurtsever davranışlarıyla bu eşya satış kampanyasından parasal yardım sağlayan hanımlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu salonu çevremde gördüğüm nefis gül tomurcuklarıyla cennete çeviren hanımlarımıza gönül dolusu teşekkürler. Doktor Mead'in bu sözleri alkışlarla kesildi. Bu hanımlar umudumun üstünde bir başarı gösterdiler. Yalnız en değerli zamanlarını feda etmekle kalmadılar, aynı zamanda bedenen de çalıştılar, yoruldular. Tezgahları süsleyen değerli eşyalar, güneyli kadınlarımızın güzel ellerinin eseridir. Doktorun bu sözleri de hararetle alkışlandı. Konuşmaya ilgisiz kalan Butler, Scarlett'in kulağına eğilerek mırıldandı. Şu ihtiyar tekeye bakın, kendini ne kadar da beğenmiş. Scarlett, Atlanta'nın en çok saygı duyulan yurttaşıyla ilgili bu sözler karşısında ilk önce dehşete kapıldı ve hemen yerinden fırladı. Butler'a sitemle baktı. Ancak doktor, keçi sakalı ve çıkık elmacık kemikleriyle gerçekten bir keçiye benziyordu. Scarlett bu benzetiş karşısında gülmemek için kendini zor tuttu. Doktor Mate alkışlar durunca konuşmasına tekrar başladı. Fakat bütün bunlar bir şeyin yanında hiç kalır. Acı içindeki askerlerimizi alınlarına serin elleriyle dokunarak sakinleştiren hanımlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz daha büyük ihtiyaçlarımızın olduğunu da biliyorlar. Ben şimdi bu çok önemli ihtiyaçlarımızı sayacak değilim. İngiltere'den sağlık malzemesi almak için daha çok paraya ihtiyacımız var. Bu akşam tam bir yıldan beri süren ablukayı büyük bir başarıyla aşan ve aşmayı sürdürerek hastanelerimizin ihtiyacı olan ilaçları getiren Korkusuz Butler da aramızdadır. Bu sözlerle gafil avlanan Korkusuz Kaptan Butler kibarca ancak gereğinden fazla eğildi. Onun bu davranışını inceleyen Scarlett şu görüşe vardı. Butler'ın saygıyla eğilişindeki aşırılık belki de buradakilere karşı duyduğu nefret yüzündendi. Bir alkış tufanı koptu. İhtiyar kadınlar onu görebilmek için yerlerinden doğruluyor, boyunlarını uzatıyorlardı. Demek zavallı Charles Hamilton'ın dul karısının konuştuğu kişi yüzbaşı Butler'mış diye düşünüyorlardı. Charles ise öleli henüz bir yıl olmuştu. Zavallı adamın daha toprağı bile kurumamıştı. Doktor Mate alkışlardan aldığı güçle konuşmasını büyük bir coşkuyla sürdürüyordu. Altına ihtiyacımız var. Bunu esirgemeyeceğinizi umuyorum. Sizlerden bir özveride bulunmanızı rica edeceğim. Bu öyle bir özveri ki kahraman askerlerimizin cesaretleri karşısında çok önemsiz kalır. Duyunca kahkahadan kırılacaksınız. Hanımlar, sizlerden takılarınızı istiyorum. Düzelteyim. İsteyen ben değilim. Konfederasyon. Aranızda bunu kabul etmeyen çıkmayacak sanıyorum. Narin bir bilekte parıldayan bir bilezik ne kadar hoştur. Yurtsever hanımlarımızın göğüslerini süsleyen broşlar da güzel dünyanın bütün altın ve takılarından daha değerli değil midir? Altınları eriteceğiz, değerli taşları satacağız. Sağlayacağımız paralarla ilaç ve sağlık malzemeleri alacağız. Hanımlar, aranızda iki kahraman evladınız dolaşacaktır. Ellerindeki sepetlere... Doktorun konuşmasının son sözleri alkış ve bravo sesleri arasında kayboldu. Bu etkili nutuk karşısında Scarlett'in tepkisi, yas dolayısıyla değerli küpelerini, annesine ait ağır altın gerdanlığını, siyah mineli altın bileziğini, nar rengindeki iğnesini takmadığına sevinmek oldu. Küçük askerin kolundaki sepetle kalabalığın arasında dolaştığını gördü. Bütün kadınlar, gençler, ihtiyarlar gülüşerek bileziklerini, acılarını gizleyerek küpelerini çıkarıyorlardı. Gerdanlıklarını çözmek için birbirlerine yardım ediyorlardı. Elbiselerinin yakalarına taktıkları iğneleri sepete atıyorlardı. Birbirinin üstüne düşen takılardan çıkan sesler duyuluyordu. "Dur dur, neyse çıkarabildim, tamam" gibi bağırışmalar ortalığı çınlatıyordu. Maybel Merriweather kolundaki değerli iki bileziğini uzattı. Fanny Elsing de "Anne verebilir miyim?" diye sorduktan sonra nesiller boyu ailesinde bulunan inciden tacı başından çıkarıp verdi. Mutluluktan gözleri parlayan asker elindeki ağzına kadar dolu sepetle tezgaha yaklaştı. Red Butler ilgisiz bir davranışla şahane altın sigara tabakasını sepete bıraktı. Asker Scarlett'in yanına geldiği zaman o verilecek bir şey olmadığını anlatmak ister gibi başını iki yana salladı ve ellerini açtı. Koca bir salonda onun bir şey vermemesi çok çirkin bir davranış olacaktı. Bunun farkına vardığı sırada gözleri parmağındaki altın nişan yüzüğüne takıldı. Bir an şaşkın şaşkın durakladı. Charles'ı ve onun yüzüğünü parmağına takarken ne durumda olduğunu anımsamaya çalıştı. Ama belleğinde o andan bir şeyler kalmamıştı. Kafası karmakarışık oldu. Zaten bu anıyı ne zaman canlandırmak istese kafası karışır, bir şey anımsamazdı. Charles, evet, onun yüzünden hayata veda etmiş ve henüz çok gençken ihtiyar bir kadın olmamış mıydı? Birden bütün gücüyle yüzüğü çıkarmaya çalıştı. Fakat bir türlü başaramıyordu. Asker Melanie'ye doğru yönelmişti. Scarlett ona seslendi. Durunuz, ben de bir şeyler vermek istiyorum. Sonunda nişan yüzüğünü parmağından çıkarabildi. Onu kösteklerin, saatlerin, bileziklerin, kravat iğnelerinin, broşların, yüzüklerin, gerdanlıkların, iğnelerin yığıldığı sepete bırakacağı sırada Butler'ın bakışlarıyla karşılaştı. İşte o zaman meydan okuyan bir tavırla nişan yüzüğünü takıların yanına attı. Gözleri aşk ve gururla parlayan Melanie, Scarlett'in koluna sarılarak "Benim mert yavrucağım" dedikten sonra askere seslendi. "Durunuz Teğmen Pickard, benim de verecek şeyim var." Melanie de eşliğinin taktığı ve o askere gittiğinden beri parmağında bulunan nişan yüzüğünü çıkarmaya çalıştı. Scarlett de herkes gibi Melanie'nin nişan yüzüğüne ne kadar önem verdiğini bilirdi. Genç kadın nihayet yüzüğü parmağından çıkardı. Onu bir süre avucunda sıktı. Sonra gayet nazik bir biçimde takıların üstüne yavaşça koydu. Scarlett ile Melanie, Teğmen'in ihtiyar kadınların bulunduğu köşeye doğru gittiğini gördüler. Scarlett'in herkese meydan okuyan, Melanie'nin ise ağlamaktan daha beter bir hali vardı. Onların bu durumları Butler'ın keskin gözlerinden kaçmadı. Melanie gayet nazik bir biçimde Scarlett'i belinden tutarak, "İlk önce sen cesaret etmeseydin ben asla yüzüğümü veremezdim" dedi. Scarlett, Melanie'nin elinden kurtulmak ve avazı çıktığı kadar "Aman Allah'ım sen kurtar" diye bağırmak istiyordu. Fakat tekrar Butler ile göz göze geldi. Böylece sert bir biçimde gülümsemek zorunda kaldı. Melanie'nin onun niyetleri hakkında sürekli aldanması canını sıkıyordu. Gerçekte ise kuşkulanmak yerine aldanması daha hayırlıydı. Butler yumuşak bir sesle "Olağanüstü bir jest" dedi. "Sizin yaptığınız özveriler askerlerimizin cesaretini arttırıyor." Scarlett kaba davranmamak için çaba sarf etti. Yüzbaşı Butler'ın sözlerinin hepsinde alay vardı. Ne diye cehennem olup gitmiyordu? Onun ilgisiz varlığıyla ondan nefret ediyordu. Ama onda insanı çeken sıcak ve hoş bir şey vardı. Butler'ın kışkırtıcı sözleri Scarlett'in içgüdüsünü harekete geçirdi. bu adamın burnunu biraz olsun kırmak istiyordu. Suçunu bildiği için zayıf tarafını da biliyor demekti. İşte bu sebepten dolayı onu başka bir biçimde yere çalmak gerekiyordu. Scarlett ona hakkında neler düşündüğünü söylememek için kendini zor tuttu. Dadı ona baldan çok sirke ile sinek avlayabileceğini öğretmişti. O da karşısındaki şu adamı amansız bir biçimde yere serecekti. Tatlı bir sesle ve sözlerdeki gizli alayı anlayamamış gibi görünerek "Teşekkür ederim," dedi. Böyle bir iltifat özellikle Red Butler gibi tanınmış bir kimse tarafından yapılınca değeri daha da artıyor. Butler başını arkaya attı ve katıla katıla güldü. Scarlett tekrar kızardı ve içinden "Gülmüyor, havlıyor mübarek," diye söylendi. Yalnız Scarlett'in işitmesi için sesini alçaltarak "Gerçeği neden söylemiyorsunuz canım? Benim tam anlamıyla bir hergele olduğumu ve kibar adamlara benzer hiçbir yanım olmadığını neden yüzüme vurmuyorsunuz? Neden cehennem olup gidin demek cesaretini gösteremiyorsunuz? Öyle sanıyorum ki sizden özür dilemeyecek olursam haki elbiseli delikanlılardan birini peşime takıp dışarıda benden açıklama almasını isteyeceksiniz." Scarlett'in çok sert bir sözle cevap vermesine ramak kaldı. Yine de cesaretini kaybetmeyerek ölçülü davrandı. "Şu yaptığınıza bakın. Sanki herkes sizin ne kadar ünlü ve ne kadar cesaret sahibi ve ne kadar, evet ne kadar beni hayal kırıklığına uğratıyorsunuz." "Hayal kırıklığına mı?" "Evet, ilk kez karşılaştığımız gün işte güzel ve aynı zamanda cesur bir kız diye düşünmüştüm. Şimdi ise yalnızca güzel olduğunuzu düşünüyorum." Scarlett bir hindi gibi kabararak, "Alçak olduğumu mu söylemek istiyorsunuz yoksa?" diye sordu. "Düşündüğünüzü söylemeye cesaretiniz yok. Sizi ilk gördüğümde şöyle düşünmüştüm. İşte 1 milyonun içinde bile az rastlanan güzel bir kız. O annelerinin dediklerine inanan ve duyguları nasıl ve ne ölçüde olursa olsun onların buyruklarına göre hareket eden aptal kızlara benzemiyor. Onlar duygularını tıpkı kalplerinin isteklerini gizledikleri gibi nazik sözlerin arkasına saklamıyorlar. Oysa Miss O'Hara az rastlanan bir karaktere sahip. İstediğini bilir, üstelik düşündüklerini açık açık söyler ya da vazo kırmak umurunda bile değildir." Scarlett öfkesine yenilerek, "Ah," dedi, "madem ki öyle, görün bakın, hakkınızda düşündüklerimi açık açık söyleyeceğim. Siz de birazcık kibarlık olsaydı, gelip benimle böyle konuşmazdınız. Sizi hayatımın sonuna kadar görmek istemediğimi bilmeliydiniz. Siz aptalın tekisiniz. Yankileri hiçe sayan gemileriniz var. Burada kahraman askerlerle ve her şeylerini dava uğrunda feda eden kadınlarla alay etme hakkına sahip değilsiniz." Butler gülümseyerek, "Yeter yeter," dedi. "Çok iyi başladınız ve hakkımda neler düşündüğünüzü birkaç cümleyle özetlediniz. Ama bana sakın davadan mavadan söz etmeyiniz. Bu sözcüğü işite işte bıktım. Zaten siz de öyle ya." Scarlett şaşırıp kaldı. Bunu nasıl anladı diye düşündü. Bu adamın tuzağına düştüğü için öfkesinden kuduracaktı. "Benim salona girdiğimi görmemiştiniz. Ben ise sizi inceliyordum. Öteki genç kadınları da analiz ediyordum. Hepsinin yüzü sanki aynı kalıptan çıkmış gibiydi. Ama sizin yüzünüz bambaşkaydı. Bu topluluğun içindeydiniz ama aklınız başka yerdeydi. Bahse girerim ki ülke davasını da hastaneyi de düşünmüyordunuz. Yüzünüzde dans etmek, eğlenmek isteği vardı. Bunları yapamadığınız için üzülüyordunuz. Öfkeli haliniz bile çok güzeldi. Bana doğruyu söyleyin, haksız mıyım?" Scarlett yok olan kibarlığının son kalıntılarını toplamaya çalışarak cevap verdi. "Yüzbaşı Butler, artık size söyleyecek bir sözüm kalmadı," dedi. "Ablukanın büyük kırıcısı olduğunuz için duyduğunuz övünç, size kadınlara hakaret etme hakkını vermemiştir." "Ablukanın büyük kırıcısı, ne güzel bir şaka. Çok rica ederim, beni karanlıkların içine atmadan önce değerli zamanınızdan birkaç saniye daha bağışlayın. Küçük bir yurtsever kızın bu dava uğrunda yaptığım yardımlar hakkında yanlış düşünceler beslemesini istemem." "Kendinize övmeniz beni hiç ilgilendirmez. Ablukayı kırmak bana göre bir çeşit iş yapmak ve para kazanmaktır. Eğer günün birinde bu işten para kazanamayacak olursam hemen bırakacağım." "Siz de bütün yankiler gibi adi ve uygunsuz işler çeviren birisiniz." "Doğru söylüyorsunuz. Yankilerle ne kadar para kazandığımı bilemezsiniz. Bakın geçen ay gemimle New York limanına kadar girdim ve yük aldım." Scarlett öfkesine rağmen Butler'ın son sözleri karşısında heyecanlandı. ''Ya, üzerinize ateş etmediler mi?'' ''Zavallı masum kız, doğal olarak hayır. Birliğin öyle ilginç yanları vardır ki, konfederasyona mal satarak para kazanmaktan asla nefret duymaz. Demek ki gemimle salına salına New York limanına girebilirim.'' ''Yanki ticarethanelerinden bana gerekli olan her şeyi satın alırım.'' Birliğin aynı yurtseverleri orada bana barut, top ve krinolin kumaşları getirirler. Doğrusu New York'a gitmek, İngiltere'ye gitmekten daha elverişlidir. Charleston ya da Wilmington'a sokulmak çok zaman daha güç olur. Fakat bir avuç altın için insan erdeminin ne biçimde satıldığını görünce hayret edersiniz. Merak etmeyin, Yankilerin ne kadar adi adamlar olduklarını bilirdim ama şeyi bilmezdim. Namus anlayışlarına uygun olarak konfederasyona mal satmalarından dolayı Yankileri neden aşağılıyorsunuz? 100 yıl sonra bunun hiçbir önemi kalmayacak. Zaten konfederasyonun er geç yenileceğini biliyorlar. Bu yüzden çıkacak fırsatlardan ne diye yararlanmasınlar? Yenilecek miyiz? Biz mi? Evet. Lütfen buradan gider misiniz? Yoksa sizden kurtulmak için arabacımı çağırtır ve hemen eve dönerim. Butler yine gülümseyerek konuştu. Bu sefer de küplere bindiniz. Ne kadar çabuk kızıyorsunuz küçük asi. Sonra saygıyla eğilerek gırtlağı öfke ve nefretten oynayan Scarlett'i selamladı. Yavaş adımlarla uzaklaştı. Scarlett içinde analiz edemediği bir yara ve üzüntü, hayallerinin yok olduğunu gören bir çocuğunkine benzer bir çeşit hüzün duyuyordu. Yüzbaşı Butler ablukayı kıranların onurlarıyla nasıl oynayabilirdi? Konfederasyonun yenileceğini söylemeye nasıl cüret edebilirdi? İşte yalnız bu nedenle bir hain gibi kurşuna dizilmeye layıktı. Scarlett çevresine bakındı. Tanıdık yüzler aradı. Hepsinde başarılarından dolayı güven duygusu ve kahramanca bir görünüm vardı. Nedenini anlayamadığı bir ürpermenin kalbini sardığını hissetti. Yenilgi. Bütün bu insanlar, haydi canım, bunu düşünmek bir alçaklıktı. Tezgahın önündeki müşteriler uzaklaşırken Melanie, Scarlett'e doğru dönerek ''Yüzbaşı Butler ile neler fısıldaşıyordunuz orada?'' diye sordu. Mrs. Merriweather gözlerini bir saniye olsun sizden ayırmadı. ''Cicim, bu adamın ne kadar geveze olduğunu biliyorsun.'' ''Aman tanrım, bu adam ne kadar yabani, terbiyesizin teki. Mrs. Merriweather'a gelince, sırf onun hoşuna gidecek diye geveze adamın karşısında kaz gibi duracak değildim ya.'' Bu cevaba şaşıran Melanie, ''Canım Scarlett, ne demek istiyorsun?'' dedi. Scarlett, ''Şşt, Doktor Maid yine konuşacak.'' Herkes takılarını veren kadınlara teşekkür etmek için sahneye çıkan Doktor Maid'i dinlemeye başladı.